Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 34, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşa ettiği Faziletler Medeniyeti başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Ayşe'nin haber verdiğine göre bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip oturdu ve ''Ya Resulallah, benim iki kölem var, bana yalan söylüyor, ihanet ediyor, emirlerime karşı geliyorlar. Ben de onlara ağzıma geleni söylüyorum ve ceza veriyorum. Onlarla benim durumum nedir?'' diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. ''Kıyamet gününde onların sana olan ihanetleri, karşı gelmeleri, yalan söylemeleriyle senin onlara verdiğin ceza hesap edilecek. Eğer onlara verdiğin ceza onların suçları kadarsa karşılıklı olarak bir alıp vereceğiniz yoktur. Eğer senin onlara verdiğin ceza onların suçundan daha azsa senin onlardan alacağın var demektir. Şayet onlara verdiğin ceza hak ettiklerinden daha fazlaysa o fazlalık kısas yoluyla senden alınacaktır. Bunun üzerine adam bir köşeye çekildi, hıçkırarak ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Sen kıyamet gününde biz adalet terazilerini kuracağız ayetini okumuyor musun?'' buyurdu. O zaman adam, ''Vallahi ya Resulallah, anlaşılan benim için de onlar için de hayırlı olan kendilerinden ayrılmaktır. Şahit olun ki ben onların hepsini azat ediyorum.'' dedi. O günün şartlarında bu azat ediş mühim bir servetten feragat etmek demekti. Kul haklarından endişe ettiği için birçok sahabi aynı yolu tuttu. Kendilerine emanet edilen köleleri İslam terbiyesiyle yetiştirdiler, evlendirdiler, iş güç sahibi yapıp azat ettiler. Bu feragat ahlakının tarihimizde pek çok misali vardır. Lakin bunlardan üç büyük şahsiyetin feragatleri çok manidardır. Birinci şahsiyet Hazreti Hasan radıyallahu anh. Fahri Kainat Efendimizin torunu Hazreti Hasan, halifeliği 6 ay ifa ettikten sonra ümmetin bölünüp parçalanmaması için Muaviye radıyallahu anh'a devretmiştir. Böylece müminler arasındaki siyasi çekişmelerin önüne geçmiş ve kan dökülmesine mani olmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu anh'a bu olgun ve fedakarane davranışı yaptıran elbette Resulullah Efendimiz'in terbiyesiydi. O bir gün Hazreti Hasan'ı minbere çıkarıp göstererek şöyle buyurmuştu. ''Hiç şüphe yok ki bu oğlum bir seyittir, olgun, efendi bir şahsiyettir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki büyük mümin topluluğunun arasını sulh edecektir.'' Düşünen olabilir ki Hazreti Hasan'ın sağladığı bu sulh çok uzun sürmemiş, yine ihtilaflar baş göstermiştir. Yine Hazreti Hasan üzerine düşeni yapmış olmakta müsterih olacaktır. Nitekim Hakk'ın veli kullarının bir vasfı da zalim veya mazlum olmak durumunda kaldıklarında mazlum olmayı tercih etmeleridir. Bu hakikati teyit sadedinde şu hadisi şerifi zikredebiliriz. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh sordu. ''Ya Resulallah, fitne zamanlarında biri evime girip öldürmek için beni tehdit etse ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Adem'in oğlu Habil gibi ol.'' Feragat, tevazu ve mahviyet ehli her zaman kazanan taraf olur. Bugünden geriye bakıldığında Emevilerin zulme, kavmiyetçiliğe ve sefahate giriftar olan fertlerine hiçbir muhabbet beslenmedi. Zulüm sebebiyle saltanatları çok kısa zamanda yerle bir oldu. Zalim idarecilere karşı biriken hınç o denliydi ki sonradan fırsat ele geçince onlar kabirlerinden çıkarılıp kırbaçlandılar. Onlar kin ve nefretle tarihin çöplüğüne düştüler. Buna mukabil Ehl-i Beyt ve evlatları olan Sadat-ı Kiram, bütün ümmeti Muhammed'in her gün salatu selamlarla gönülden yad ettikleri, yolunu takip ettikleri gönül sultanları olmuşlardır. İkinci şahsiyet İdrisi Bitlisi. Osmanlı kuruluşundan itibaren Bizans'a ve batıya doğru gaza etmişti. Doğusundaki ve güneyindeki Müslüman beldelerin arasındaki çekişmelerden hususen uzak durmuştu. Ancak Yavuz Sultan Selim Han, batıda başlayan müstemlekeciliğin yani sömürgeciliğin işaretlerini sezerek şarkta İslam Birliği hamlesine girişti. Ayrıca iyice güçlenen Osmanlı'ya karşı Çiğ davasını güden İran'dan ve güneyde de Memlüklerden artık görmezden gelinmeyecek kadar rahatsız edici, ifsat ve tahrip edici düşmanca davranışlar geliyordu. Büyük Padişah bu tehlikeli husumet odaklarını bertaraf etmek mecburiyetinde kaldı. Bu esnada aslen Kürt olan İdrisi Bitlisi Hazretleri başında bulunduğu aşiretleri ve doğu illerini Osmanlı'ya bağladı. Buna bir mücadele ve mağlubiyet neticesinde mecbur kalmadı. Gönülden isteyerek Osmanlı'ya iştirak etti. Kendi beyliğinden feragat edip Osmanlı'nın bir parçası olmayı kabul etti. Çünkü böylece Ehl-i Sünnet'in müdafi olan Osmanlı'nın daha güçlü olmasını arzu etti. Yavuz Sultan Selim Han da bu zata son derece hürmet gösterdi ve her vesileyle ona olan ziyade muhabbetini izhar etti. Öyle ki ona münasip gördüğü kimselere beylik vermesine müsaade babında doldurulmamış hattı hümayunlar bahşetti. İdrisi Bitlisi de bu itimada en güzel şekilde mukabelede bulundu, istişaresiz hareket etmedi. Birlik beraberlik içinde muhteşem bir kardeşlik yaşandı. Üçüncü şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa. Benzer bir niyetle Barbaros Hayrettin Paşa da maliki olduğu Kuzey Afrika'yı başında Kanuni'nin bulunduğu Osmanlı Devleti'ne hediye etti. Kanuni de buna mukabil ona devletin kaptanı deryalığını, Osmanlı Deniz Kuvvetleri kumandanlığını verdi. Yani Barbaros kendi devletinin meliki olmak yerine Osmanlı'nın paşası, valisi olmayı tercih etti. Çünkü bunu ümmeti Muhammed'in menfaati için daha faydalı buldu. Hakikaten bu fedakar kararın akabinde Akdeniz kısa zamanda bir Osmanlı gölü haline geldi. Hint Okyanusu'na bile donanma gönderilerek oradaki Müslümanlara yardım edildi. Sömürgecilerin emellerine asırlarca mani olundu. Bu hamleler ümmetin onlar üzerindeki haklarına riayet etmek mahiyetindedir. Zira bu haklara riayet edilmeseydi ümmet zayıf düşer, birlik ve beraberlik bozulur, herkes mahşer günü onlardan alacaktı ve davacı olurdu. Fakat onlar kendi nefislerinin değil, tamamen ümmetin hukukuna riayet ettikleri için sergiledikleri faziletler dolayısıyla tarih boyu silinmez bir İslam asaletinin temsilcisi oldular ve ölmeden evvel nice ahiret nişaneleri devşirdiler. Onlar Allah Resulü'nün vefatı esnasında ifade buyurduğu şu vasiyetine riayet ettiler. Elinizin altında bulunanlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Bu faziletli hamleler ancak kalp kıvamının neticesinde hasıl oldu. Kalp Allah'a yönelmeseydi, nefsin baş olma sevdası mutlaka galebe çalardı. Kendini beğenme duygusu fikir ve davranışlara hakim olurdu ve vahdet ve ittihat yerine ihtilaf zuhur ederdi. Arz-ı hal yerine arz-ı endam devreye girerdi. Fakat İslam tarihinin bu üç büyük şahsiyeti arz-ı endam değil, Allah'a arz-ı hal üzere oldular ve kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed'e bambaşka bir numune sergilediler. Onlar şu ayeti kerimeyi yaşadılar. Rahman'ın sadık kulları yeryüzünde hiçlik halinde bir tevazuyla dolaşırlar. Yine Rabbimiz insana yeryüzünde nizamın bozulmamasını emreder. Allah semayı yükseltti ve mizanı, ölçüyü koydu. Öyleyse sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın. Kibir, enaniyet gibi nefsani taşkınlık ifade eden davranışlar ümmet içinde fesada sebebiyet verir. Allah Teala fesadı sevmez. Tasavvufun gayesi de üst makamlarda olmak değil, nefsi terbiyeyle Allah katında tevazuyla zinetlenerek değer kazanmaktır. Allah yolundaki hizmetlerin neferi olmaktır. Hasbelkader, riyasete gelenlerse bunu mesuliyeti ağır bir emanet olarak görürler. Nitekim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hilafet makamına geçtiğinde ilk olarak şunu beyan etti. Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem bana doğru yolu gösteriniz. Çünkü o sayısız nimet ve mazhariyet karşısında la fahra, övünmek yok diyen Hazreti Peygamber'in rahli-i tedrisinde yetişmişti. Çünkü o büyük zatlar biliyordu ki bir ibadetin veya gayretin içine riya, benlik ve gurur gibi nefsani bir hissiyat girerse o vakit ilahi hüküm şöyledir. Çalışmıştır boşuna. Amiletün nasibe. Bu şuurladır ki bir devir açıp bir devir kapatan, İstanbul'u fethedip Resulullah Efendimiz'in iltifatına nail olan Fatih Sultan Mehmet Han, kaleme aldığı vakfiyelerinde kendisinden Abd-i Aciz diye bahsetmiştir. İdris-i Bitlisi ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi zatların sergilediği faziletler unutulunca bugün İslam dünyası bölük pörçük oldu. Maalesef bugün İslam memleketlerinde hep iç karışıklıklar görülmektedir. Bu durumda İslam beldelerinin baştan başa küresel güçlerin silah ve fitne pazarına ve bunun neticesinde de kan gölüne dönmesine sebebiyet vermektedir. İşte bunlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce terbiyesini gösteren şahikalardır. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. O insan tipi, o medeniyetin kurucusunun izlerini taşır. Bizim medeniyetimiz, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından vahiy ilahi yani Kur'an ve sünnetle inşa edildi. Hadis-i şerifte buyrulur, ''Beni Rabbim terbiye etti, edebimi, terbiyemi güzel eyledi.'' Hakikaten Resulullah Efendimiz'in Allah Teala'dan başka muallimi yoktur. Onun neşet ettiği Mekke'de ne bir mektep ne bir kütüphane vardı. Babasını, annesini, dedesini bir bir kaybetmiş, Allah'tan gayrı hiçbir istinadı olmaksızın ilahi himaye ve sıyanet altında en mükemmel ahlakla yetişmişti. O, küfür ve zulüm karanlıklarındaki cahiliyeden, hiçbir şer ve kötülük kendisine bulaşmadan tertemiz çıkmıştı. Risaletin akabinde ise hiçbir eğitimcilik tahsili görmediği halde, hatta ümmi olmasına rağmen karşısındaki ümmi, yarı vahşi ve putperest bir toplumu iman, hidayet ve rahmetle yoğurarak her türlü faziletin şahikasına çıkardı. Cihanda eşine rastlanmayacak derecede gökteki yıldızlar mesabesinde bir ashab-ı kiram yetiştirdi. Bu sebeple beşeriyetin her zaman muhtaç olduğu müstesna örnek Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Veda hutbesi onun bir insanlık beyannamesidir, insanlık anayasasıdır. Beşeri anayasalar kısa bir zaman içinde eskimekte ve mecburen değişikliklere maruz kalmaktadır. Onun anayasası ise değişmeden ve değişmeye hiçbir ihtiyaç duymadan devam etmektedir. Bu durum İslam için bir şeref madalyasıdır. Cenab-ı Hak onu bütün alemlere, kıyamete kadar gelen bütün insanlığa rahmet olarak gönderdi. Peygamberler arasında sadece onu Rauf ve Rahim sıfatlarıyla medhü sena etti. Merhametin zirvesi olarak bildirdi. Müminlerin de Hazreti Resul-i Ekrem'e ümmet olarak yüreklerinden merhamet taşıran birer rahmet insanı olması gerekir. bizim medeniyetimizde temaşa edilen bütün güzel ve müstesna hususiyetler, Resulullah Efendimizin Üsve-i Hasene, en güzel örnek vasfının tezahürleridir. Bütün hak dostları, Habibullah Efendimizin rahle-i tedrisinde yetişen ve zamana yayılan zirve talebeleridir. Bugün fert olarak anne babaların da en mühim hizmeti ve vazifesi yavrularını Allah yolunda Resulullah Efendimizin sünneti üzere ehli Kur'an olarak yetiştirmeleridir. Evlatlar anne babalara Cenab-ı Hakk'ın birer emanetidir. Evlatlara ilk terbiyeyi anne babası verir. Anne babalar evlatlarıyla bu dünyada beraber oldukları gibi tabii ki ahirette de beraber olmak isterler. Birlikte cennete girmek isterler. Bu uhrevi beraberlik için de anne babaların evlatlarını Kur'an ve sünnet istikametinde, muhabbet içinde yetiştirmesi zaruridir. Tarihteki kahramanlara, büyük zatlara baktığımız zaman görürüz ki onlar daima salih bir babanın, saliha bir annenin eseridir. Günümüzde yavrularımızın dünyasına ve ahiretine zarar vermek için yol kesen büyük afetler var. Televizyonun menfi programları, internetin karanlık ve kirli sokakları, şahsiyeti zedeleyen, robotlaştıran modalar, kandırıcı, aldatıcı reklamlar. Evladımıza İslami bir eğitim vermezsek, bugün zuhur eden menfi internet, moda, kötü reklamlar ve başı bozukluk gibi tehlikeli fitnelerden onları korumak imkansız olur. Çocuklar sokakların insafına terk edilmiş olur. Bu bakımdan Kur'an tahsili çok mühim. Kur'an-ı Kerim eğitimi olmadan namaz ibadeti mümkün olmayacağından dolayı Kur'an eğitimine ağırlık verilmelidir. Kısa bir müddetle geçiştirmek değil, köklü bir Kur'an talimi ve terbiyesi şarttır. Kur'an kursu veya proje İmam Hatip gibi köklü ve uzun zamana yayılan bir tahsil lazımdır. İslam en büyük medeniyettir, en büyük kültürdür. Hira'da ilk olarak nazil olan Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetinden Veda Haccı'nda inen "Bugün size dininizi tamamladım" ayetine kadar bu tahsil 23 sene sürmüştür. Yani ashab-ı kiram Efendimizin rahle-i tedrisinde 23 sene tahsil gördü. En büyük vazifemiz evlatlarımızı bu medeniyetten haberdar etmektir. Yavrularımıza Resulullah Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yakından tanıtmaktır. Onların sevgisini kalplerine nakşetmektir. Allah'ı seven Kur'an-ı Kerim'i sever. Resulullah'ı seven evladını Allah yolunda yetiştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en geniş ve en ziyade alaka ve ihtimamı Ashab-ı Suffa'ya gösterdiğini görüyoruz. Yani Efendimiz en çok Kur'an talebelerine zaman ayırıyordu. Çünkü onlar İslam'a hizmet edecek talebeleriydi. Bu meyanda Kur'ani hurufu, hududu ve huluku evlatların dillerine de, gönüllerine de nakşetmelidir. Bu vazifesini ihmal eden aileler daha sonra bir matem ve hüzün yaşıyorlar. Nafile ve faydasız keşkelere düşüyorlar. Kur'ani ifadeyle "Ah keşke" diyenlerin durumuna kıyamet günü duçar olmamaya gayret etmek lazımdır. Bu faydasız pişmanlıklara düşmemeli, bilakis ebedi şükre vesile olacak bir nesil yetiştirmelidir. Milli ve vatani değerlerimiz bakımından da bu talim ve terbiye çok mühimdir. Bir mütefekkirin dediği gibi, düşmana asıl mağlubiyet ona benzemektir. Demek ki düşmana galip gelmek, onu sadece meydanlarda, sahralarda yenmek değildir. Asıl zafer düşmana benzememektir. Şahsiyetimizi ve evlatlarımızın şahsiyetini yabancıya hayranlıktan koruyabilmektir. Ancak günümüzde maalesef bütün şer vasıtaları evlatlarımızı yabancılara hayran etmeye, onlara benzetmeye çalışmaktadır. Kıyafette, şekilde başlayan bu benzerlik, Allah korusun, kalpte, duygularda, düşünce ve inanışlarda da benzemeye varınca, evlatlar başka dünyaların evlatları haline gelmektedir. İslami eğitim verilmeyince biyolojik anne ve babalık kâfi gelmemektedir. Peygamberlerin ve Evliyaullah'ın nazarında en güzel miras, hayırlı bir nesli topluma miras bırakmaktır. Cenab-ı Hak hepimize bu vazifede yardım eylesin. Evlatlarımıza İslam'ın faziletler medeniyetini talim etmeyi, Allah Teala'nın ve Resulullah Efendimizin muhabbetini kalplerine ilka edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2021 sayısından Kur'ani Talimatlar 34 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşa ettiği Faziletler Medeniyeti başlıklı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.